أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün İsra suresinin son ayetlerine geldik. 105. ayetinden 111. ayetine kadar okuyup anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala bütün kitabı ve bu ayetleri en güzel şekilde anlayıp insanları en güzel şekilde ulaştıran ve en iyi şekilde yaşayarak insanlara örnek olan kişiler olmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi her zamanki gibi önce ayetlerin mealini okuyarak başlayacağız. Fatih Hoca ayetlerin mealini bir okusun, sonra diğer şeylere geçeriz.
Evet, İsra suresinin 105 ve devamıncı ayetleri mealen okuyorum. Biz Kur'an'ı gerçekleri içerir bir şekilde indirdik. O da gerçekleri getirdi. Seni ise ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu Kur'anlar anlam kümeleri şeklinde ayırdık ki onu anlam kümesinin tamamlanmasını bekleyerek insanlara öğretesin. Onu parça parça indirdik. De ki ona, Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Ondan önce kendilerine bilgi verilmiş olanlar, Kur'an onlara bağlantılarıyla birlikte okunduğu zaman yüzüstü secdeye kapanırlar. Derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin verdiği söz yerine gelmiştir. Ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Bu onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye. Hangisiyle dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler, özellikler Allah'a aittir. Namazda sesini ne çok yükselt, ne de iyice kıs. İkisinin arasında bir yol tut. De ki, her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. O çocuk edinmemiştir. Hakimiyette ortağı yoktur. Onun ihtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. Onu yücelttikçe yücelt, tekbir getirerek ona gereği gibi saygıda bulun.
Ayetleri anlamaya çalışalım. Allah-u Teala İsra suresinin 105. ayetinde diyor ki وَبِالْحَقَّ اَنْزَلْنَاهُ Onu, yani bu kitabı bütün gerçekleri içerir şekilde indirdik. Ve bil hakkı nezel, yine gerçekleri içerir bir şekilde de indi. Yani size de ulaşması, Allah'tan Muhammed Aleyhisselam'a ulaşması, hepsi de tüm gerçekleri içerir şekildedir. Ne inmesinde, Allah'tan Muhammed Aleyhisselam'a inmesinde bir şüphe edecek taraf vardır. Ne de şu anda sizin elinizdeki bu kitap hakkında en küçük şüphe etme imkanınız olur. Bu şundan dolayı Allah-u Teala diyor ki, eğer mesela bu şeyde hemen İsra suresinde 88. ayetinde şöyle diyor. De ki, insanlar ve cinler bir araya toplansa, Kur'an'ın bir dengini getirmek üzere, bir mislini getirmek üzere hepsi bir arada bulunsa onun bir mislini yapıp getiremezler. İsterse biri diğerine sırt versin, birbirlerine yardımcı olsunlar. Bu mümkün değil. Niye? Çünkü Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayeti sadece indirdiği değil, yarattığı tüm varlıklar da öyledir. Yani şimdi şu anda sizden herhangi birinizin saçının bir telini yapmak için dünyanın bütün bilgi ve teknolojileri bir araya getirilse mümkün değil, yapılamaz. İşte Allah'a ait olduğunun delili. Allah-u Teala aynı zamanda tek bir sure de yapamazsınız diyor. İlla tamam olması gerekmez. Siz bütün şeylerinizi, İşte bunu da Bakara suresinde bize bildiriyor. Bu konudaki bütün uzman kişilerinizi çağırsanız da zaten burada insanları ve cinleri herkesi çağırın, yapamazsınız diyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an inerken o kendine gelenin Allah'ın kitabı olduğu konusunda asla şüpheye düşmemiştir. Şundan dolayı Cebrail Aleyhisselam getiriyor, melekler, etrafta bir melekler ordusu oluşturuluyor. Cin suresinin son ayetlerinde Allah-u Teala bunu bildiriyor. Ve Muhammed Aleyhisselam yavaş yavaş iyice anlayacak, kavrayacak halde onu alıyor, içselleştiriyor. Ondan sonra tabii anlamına da son derece vakıf oluyor, çok iyi kavrıyor. Ve kendisi de bir Arap olarak bakıyor ki bu herhangi bir insan sözü olacak bir şey değil. Hem getiren meleklerden hem de bunun içeriğinden bu konuda en küçük bir şüphesi olmuyor. Şimdiki Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bu kitabı indirdi de ne için indirdi? İnsanları yola getirsin diye mi? Hiçbir nebinin böyle bir görevi yok. Neden? Çünkü Allah bu dünyayı imtihan için yaratmıştır. Herkesin imtihanı kaybetme hakkı var. Allah'ın nebileri başta olmak üzere. En büyük günah şirktir. Allah nebilerini bu konuda uyarmıştır. Allah-u Teala Zümer suresinin 65. ayetinde diyor ki senden önceki ya sana ve senden önceki nebilere şu kesinlikle vahyedilmiştir. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Peki Allah'ın nebi olarak seçtikleri şirke düşebiliyorlarsa ki şirke büyük günah. Ve bunların içerisinde Muhammed Aleyhisselam'a bu uyarıyı yapıyorsa Allah, o zaman hiç kimsenin bir garantisi yok. Herkes her an yoldan çıkabilir. Hepimiz için bu geçerlidir. Son derece dikkat etmemiz lazım. O zaman bu yapıda yaratılmış insanlarla ilgili yapılacak tek şey uyarıdır. Bakın bunu ya aynen şimdi Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'ı Zümer 65. ayette uyardığı gibi. Ne diyor? Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak vahyetildi. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. O zaman demek ki bakın bu ne yapıyor? Bu da çok ciddi bir uyarıda bulunuyor değil mi? Peki bir de doğru yolda gidersen hem dünyanın hem ahiretin mutlu olur. Mesela Allah Adem Aleyhisselam'ı eşi Havva'yı ve onlarla beraber olan o anda onun oradan çıkmasına sebep olan o bahçeden çıkmasına sebep olan iblisi çıkarırken şöyle diyor Bakara suresinin 39 ve 40. ayetlerinde buradan aşağı inin diyor. Eğer size benden bir rehber gelirse demek ki henüz Adem Aleyhisselam bir nebi olmamış, henüz kitap inmemiş. Kim benim rehberim olursa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Bu ne olur? Bu bir müjde oluyor değil mi? Beşir işte. Ondan sonra kim kafirlik eder? Buna işte iki tane insan var, bir de orada iblis var. Tabii diğer cinler de buna dahil. Herkes, melekler de dahil. Allah-u Teala onlar tüm mukarreb meleklerin dahil olduğunda Nisa suresinin 73 ve devam ayetlerinde bize bildiriyor. Peki ama Allah'ın gönderdiği kitaptaki bazı ayetleri isterse bir ayetin üstünü örter ve yalana sarılırsanız işte onlar ateş halkıdır. Sürekli orada kalacaklar. Yani dünyaları da onların cehennem olur. Şimdi o zaman Muhammed Aleyhisselam ve bütün nebilerin görevi nedir? Diyor ki ve ma erselnake, Allah ona söylüyor. İlla mübeşşiran ve nedira. Sen sadece insanlara müjde veren, işte bakın önce müjde. O Adem Aleyhisselam ile ilgili olarak önce ne dedi? Bir rehber gelir, kim ona uyarsa ne korku olur ne üzüntü. Zaten insanı perişan eden bu iki şeydir. Korku ve üzüntüdür. Önce ne yaptı? Müjde verdi. Ondan sonra uyardı. Ama kim diye bu ayetler gelen o kitabı örter, yalana sarılırsa o da hayatı da cehennem olur. Onun için onun görevi ne? İnsanlara müjde veren ve uyarıda bulunandır. Yoksa hiç kimseyi yola getirme görevi yoktur. Allah bu böyle bir görevle hiçbir nebisini görevlendirmemiştir. Zaten iman insanın kalbindedir. Benim o kalbimde ne olduğunu Allah'tan başkası bilmez ki. Muhammed Aleyhisselam'ın hayran kaldığı kişilerin münafık olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani ne diyor? Münafıkun suresinde onları gördükleri zaman görüntüleri seni hayran bırakır. Konuştukları zaman konuşmalarına dikkat edersin. Ne güzel konuşuyor. Giyim kuşam şahane. Konuşmaları çok güzel. Meseleyi gayet iyi biliyorlar. Ve ama onlar duvara dayalı kütükler gibidir. En küçük şey onlar kendi aleyhlerine sayarlar. Çünkü hayatları yalan. Yalanların ortaya çıkmasından çok korkarlar. İşte asıl düşman onlardır diyor. Peki Muhammed Aleyhisselam bu insanların kalbini bilse bir şey der mi? O zaman hangi sahabisinin mümin olduğunda kesin bir kanaati olabilir? Tahmin olur. Yani ben bunları doğru yolda görüyorum diyor. Bak daha fazlasını yapabilir mi? Hiç mümkün değil. Onun için şu ayeti de aklımıza iyice yerleştirirsek çok iyi olur. Allah-u Teala Maide suresinin 109. ayetinde diyor ki bütün rasulleri bir araya getirdiğim Allah bütün rasulleri bir araya getirdiği gün şöyle diyecektir. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a ve ondan sonra onun kitabını tebliğ eden tüm insanlara ne diyecek? Mâzâ ucibtum. Size nasıl karşılık verildi? Bu kadar ayetlerimi anlattınız, örnek yaşayış yaptınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Bu insanlar size olumlu bir karşılık mı verdi, olumsuz mu? Hiçbirisinin kalbini bilmeyen, böyle bir uyarı, işte az önce okuduğumuz Münafıkun suresindeki uyarıyı almış olan bir kişi, Ya Rabbi şu adam bana inandı diyebilir mi? Hiç mümkün mü? Bilemezsin çünkü iman kişinin gaybındadır. Yani kalbindedir. Orayı da Allah'tan başkası bilmez. Biz sadece tahmin yürütürüz. Onun için diyorlar ki her bir Resul şunu cevap verecekler. Bu konuda bizim hiçbir bilgimiz yok. Allah'a verdikleri cevap. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Ondan sonra ne diyor? İnneke ente allamul guyub. Tüm gayıpları bilen kesinlikle sensin. Sadece sen. Peki şimdi şöyle şey yapalım. Hiçbir Resul kendine inandığını söyleyenlerin imanı konusunda kesin bir bilgiye sahip değil. Peki böyle bir yerde şefaat mümkün mü? Zaten Allah-u Teala şeyde İnfitar suresinde ne diyor? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ O gün hiçbir nefis bir başkası lehine hiçbir şey yapamaz. Kıyamet günü bu mümkün değil. Böyle bir şey yok. Onun için yok efendim şefaati uzva varmış da işte gelmişler Adem'den ta Muhammed Aleyhisselam'a kadar da işte şey yapmışlar. Böyle bir saçmalık olur mu? Ama dini bir kazanç şey yapmak isteyenler hep bu tür şeyler kullanırlar. İşte gel şuna şunu yap, buna bunu yap, işte şunu yaparsan şu kadar kişiye sen de şefaat edersin diye bir sürü yalan yanlış şeyler var. Yani bunları çok iyi bilelim. Demek ki biz ne yapabiliriz? Yani Allah'ın kitabını insanlara tebliğ eden kişiler olarak herhangi bir şeyi Müslüman yapma şansımız var mı? Olur. Ama bu adam Müslümandır diyemeyiz ki. En çok beğendiğimiz kişi belki en büyük düşmanımız olabilir, bilemiyoruz. İşin gerçeğini sadece Allah bilir. O zaman senin etrafında kaç kişi var falan böyle bir şey sorulmaz. Sen bu dini doğru tebliğ ettin mi etmedin mi sana bakacaksın, o kadar. Örnek oldun mu olmadın, bizim vazifemiz o. Evet, bundan sonra ayetler tam böyle Fatih Hoca ile Erdem Hoca'nın uzmanlık alanına giriyor. Ben sadece okuyayım, şeyi onlara bırakayım. Diyor ki Allah-u Teala 106. ayette ve Kur'anen faraknahu. Bunu Kur'anlar halinde ayırdık. Arap dili açısından bu faraknahu en başta has şey yapmış, takdir edilir. Yani faraknahu Kur'anen faraknahu. Biz onu Kur'anlar halinde ayırdık. Niye? Litakra'ahu alennas. İnsanlar için kıraat edesin. Ala müksin, beklenti üzerine. Ve nezzelnahu tenzile, ve onu böyle ara ara bölüm bölüm indirdik. Peki bu ne? Kur'anlar halinde ayırdık. Kıraat edesiniz. Artık hanginiz konuşacaksanız konuşun yani. Tamam Fatih Hoca. Şeyi... Kur'an ne demek?
Evet. Kur'an teknik anlamıyla anlam kümeleri anlamına geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim özel olarak Allah'ın son ilahi kitabının ismi. İncil'de, Tevrat'ta Allah'ın kitaplarının isimleri, bunlar hep esasında vasıflarını ifade ediyor. İşte Tevrat'a yasa, hüküm dersek Kur'an-ı Kerim'de hükümler ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de müjdeler ifade eder. Tıpkı İncil gibi. Furkan'dır, Nur'dur. Bütün bunlar ilahi kitaplara isim olsa da sonuç itibariyle ilahi kitapların vasıfları. Kur'an kelimesi de esasında tüm ilahi kitapların bir vasfıdır. Yani Allah'ın son ilahi kitabı anlam kümelerinden oluşan bir yapıya sahip de diğer ilahi kitaplar böyle bir yapıya sahip değil mi? Hayır. Hepsi bu yapıya sahip. Anlam kümelerinden oluşuyor. Bu da esasında Kur'an-ı Kerim'in ila nihaye tüketilemeyecek hükümler ihtiva etmesini ifade eden bir kavram. Tıpkı tabiattaki ayetler gibi. Tabiatta da ayetler dağınıktır. Ancak belli bir ilişki, irtibat içerisinde bir araya geldiklerinde asla tüketilemeyecek içeriklerle karşı karşıya geliriz. Mesela bir ormana girdiğimizde çok iptidai bir şekilde baktığımızda sadece ağaçları, ağaç kabuklarını, yaprakları, varsa birkaç meyve çeşidini, toprağa yere düşmüş yaprağı görürüz. Ama detaylı incelemeye girdiğimizde o ormanın içerisinde birbiriyle irtibatlı pek çok ayetin olduğunu ve oradan ila nihaye şifalar, yeni hikmetler, çözümler üretildiğini görürüz. Tıpkı ayağımızın altındaki toprağa baktığımızda bize hep toprak taş gibi gelir. Bu iptidai bakış açısıdır. Evet, o topraktan da soğan yetiştiririz. O taştan da parçalar ev yaparız, taştan evler. Ama bilen kişi için toprağın altındaki toprak binbir çeşittir. Toprağın altındaki cevherler binbir çeşittir. Bunların her biri ayrı özellikleri ihtiva eder. Bunlar bir araya geldiğinde farklı şeyler ortaya çıkar. Ve apayrı bir disiplin, apayrı bir ilim ve insanlığa Allah'ın sunduğu bir sürü hikmetler, çözümler üretir. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Baktığımızda 6000 küsur ayet vardır. Ancak bu ayetler birbiriyle anlam kümeleri oluşturarak bütün insanlığa ila nihayet çözümler üreten bir rahmet haline gelir. Zaten rahmet de Kur'an-ı Kerim'in bir vasfıdır. Rahmet, ihtiyaç bir kişiye, ihtiyacı olan her şeyi karşılayabilme özelliğidir. Onun için mesela Allah'ın kitabı rahmettir. Niye? İnsanların ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabilecek güçtedir.
Şimdi bu söylediğin cümle son derece önemli. Yani son cümle, insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayacak güçtedir. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim içindeki ayetler var. Bu bir büyük küme. Bir de içinde sayısız küçük kümeler var. Yani ayetler toplulukları var. Peki dünya da büyük küme. Allah bütün yarattıkları dünyada. Peki bu yarattıkların içinde de sayısız küçük kümeler. Yani işte şunu yaparsan şunu üretirsin, bunu yaparsan bunu üretirsin, bunu yaparsan bunu üretirsin. Şimdi tabiat bilimi bütün ayrıntılarıyla çok daha ileri seviyelerde kavrayabilmek için bu kainatı yaratanın bize anlattığı bilgileri kullanmak lazım. O zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın bilgisi, kainat da onun yarattığı şeydir. Ama onların her birisinin içinde de bilgiler var. İşte biz burada eğer Kur'an'ı kendi metoduyla anlamaya çalışır ve onu kendi metoduyla hem indirilen ayetler hem de yaratılan ayetler esasında şey yaparsak tüm insanlık için hayal edilemez bir dünya hem maddi açıdan hem manevi açıdan tam bir huzur ve güvenlik ortamı oluşmasına da vesile olur. Ama peki Kur'an'ın bize anlattığı şekilde dersek ne olur? Şimdi burada ne dedi? Ve Kur'anen feraknahu. Kur'anlar halinde ayırdık. Peki sen bundan ne anlıyorsun? Kur'anlar halinde ayırdık.
Yani ayet toplulukları halinde bu kitap ayrı ayrı istediğiniz çalıştığınız konuyla ilgili belli ayetleri, ilgili ayetleri bir araya getirerek kümeler meydana getirir ve oradan da aradığınız sonuca hükme ulaşırsınız ya da hikmete ulaşırsınız.
O kümeyi kim yapabilir?
O kümeyi ancak Allah-u Teala oraya
yapar. Koyabilir. Peki o kümeye kim ulaşabilir? O,
kitabı uygun bir şekilde yani bilenler topluluğu Allah-u Teala'nın söylediği topluluğu.
En az 3 kişi olur yani. Değil mi? Ve daha fazla. Ama orada hangi konu üzerinde çalışıyorsan evet. Eğer tabiattaki bir konu üzerinde çalışıyorsan onu bilen tabii. Olacak. Mesela işte kutup bölgesine gittik. Oraları bilenlerle gittik. Yoksa hiçbir şey anlayamazdık yani. Ama onların söyledikleriyle Kur'an arasında irtibatı kurunca muhteşem bir çözüm ortaya çıktı. Şimdi mesela bizim bazı yerlerde bizimle dalga geçiyorlar ama bugün Avrupa'da ve Amerika'da bu çok ciddi bir bilim dalı haline getiriliyor. Yani ve herkes hayranlıkla yani bu konunun uzmanlarını kastediyorum. Hayranlıkla bundan bahsediyor. Allah Allah hiç bilemediğimiz, çözemediğimiz nice problemleri Kur'an çözdü. Artık biz de çalışmamızın merkezine Kur'an'ı aldık diyen birçok kişiyle, ben şahsen yani kişi dedim, sıradan kişi değil, bunlar ilimle meşgul olan kişiler. Peki şimdi burada Kur'anlar halinde ayırdık. Bir de ne dedi? لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ. Beklenti üzerine insanlara okuyasın. Şimdi mesela az önce Fatih Hoca ormanı anlattı. Tamam siz gittiniz. Ormandan işte o da o topraktan yetiştirilen bilgi, bir şey, bitki, şuradaki hayvanı, şuradan şunu, şurada bunu aldınız. Hepsini eve getirdiniz. Bir yemek yapacaksınız ama tuz yok. Yemek pişirmeye başlayabilir misiniz? Ama yağ yok. Ya da hepsi var, ateş yok. Hepsi var, kab yok. O zaman ne olmuş oluyor? Bu küme tamamlanmamış oluyor. O zaman kümenin ateş yoksa ne yapar? Hemen başlayamazsın yemek pişirmeye. Ne yaparsın? Bir dakika şu bir ateş de gelsin ondan sonra değil mi? Peki o zaman bu kümeler Kur'an-ı Kerim'e yayılmış. Yani sürekli örnek veriyoruz insanlara. Şimdi telefonumuzda sıfırla beraber 10 tane rakam var. Peki biz 10 tane rakamla kaç tane telefona ulaşabiliyoruz dünyada?
Sonsuz.
Ama tek bir şart var. Kümeleri doğru oluşturmak. O rakamlardan bir tanesi yanlış olursa hedefe ulaşma şansımız var mı? Başka birini ararız. Ondan sonra özür dilemek zorunda kalırız. Seni rahatsız ettim deriz. İşte o zaman bu kümeleri oluştururken de kümenin tamamlanması belki bütün bunlar burada vardır ama sen henüz o ayeti bulamamış olabilirsin. Ekip halinde çalışıyorsundur. Bazen yıllarca da çalışabilirsin. O zaman o beklenti üzerine böyle Kur'anlar şey yapıyor, beklenti üzerine ne yapsın? İnsanlara kıraat edesin. Kıraat ne demek?
Kıraat de yine Kur'an kelimesiyle aynı kökten. O da bu bahsettiğimiz ayet gruplarını, topluluklarını bir araya getirme. Onları bir küme oluşturacak şekilde bir araya toplama. İlgili ayetleri. Dolayısıyla yani kıraat aslında Kur'an'ı oluşturma işi diyebiliriz.
Kur'an yani o kümeyi oluşturma işi. O kümeyi oluşturmak çünkü litakra'ı falan insanlara bunu kıraat edesin. Neye göre? Beklenti. Yani ne yapacaksın? Ha beyler, İşte beklediğiniz ayet geldi. İşte beklediğiniz ayet geldi. Haberiniz olsun. Yani kıraat bu. Ama bizim geleneksel yapıda buna kıraat deniyor mu? Ne diyorlar? Çünkü maalesef Kur'an'daki bu metot kaybedilmiştir. Ve çok yanlış bir din anlayışı ortaya çıkmıştır.
Kur'an ziyafeti diyorlar.
Yani. Kur'an ziyafeti. Kıraat. Kıraati okuma diyor. Tamam okuma da okuma kelimesi yanlış değil. Çünkü okuma dediğin kelimeleri birbiriyle bağlantılı olarak bir araya getirip ve doğru bir sırayla seslendirmektir. O da bir şeydir. O da bir kümeyi seslendirmektir okuma dediğin. Ama işin esası onları belli bir sıraya göre bir araya getirmektir.
Teknik özel bir okuma şekli yani çeşitli bir çalışma şekli. Tabii. Hatta bununla ilgili Allah Teala Taha suresinin 114. ayetinde bir evet. emir de veriyor Muhammed Aleyhisselam'a. Yani şöyle buyuruyor. Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'an'ın ilgili ayet kümelerinin sana vahyedilmesi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme. De ki Rabbim ilmimi artır.
Bak ilgili ayet kümelerinin tamamlanmasından önce acele etme. Ne diyorsun mesela şurada yemek pişiren birisi var diyorsun ki acele etme. Eksik malzemeleri tamamlayalım ondan sonra pişirmeye başlar. Fakat şimdi bu şeyler bu bilgiler unutturulduğu için sahabeden sonra yani bu ayetlerin hiçbirisine doğru anlam vermeleri mümkün olmuyor. Neyse bir beklenti üzerine. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir de şimdi burada ayeti okudun. Burada beklentinin ne demek olduğunu Allah söyledi orada. O inecek ayet tamamlanmadan şey yapma.
Sonra, evet.
Tamam. Tamamlansın.
Sonra hüküm çıkar.
Ondan sonra hüküm çıkar. Peki bunun bir örneğini anlatabilir misin?
Bu örnekten önce bir müteşabih ayet daha var. Onu da şey yapayım. O da Kıyamet suresinde 16 ve devamındaki ayetleri yine ben mealen okuyayım. Ey Muhammed acele edip onunla indirilmesi tamamlanmamış ayet kümesiyle dilini harekete geçirme, hüküm vermeye kalkma. Onu bir araya getirmek ve bir Kur'an anlam kümesi yapmak kesinlikle bizim işimizdir. Onu Kur'an anlam kümesi haline getirdiğimizde onun anlam kümesine uy. Zaten onun Kur'an'ın açıklanması da bizim işimizdir.
Tabii yani bu da son derece önemli. Şimdi Kur'an'ı açıklamayı Allah kendinden başka hiç kimseye bırakmamıştır. Nebiler dahil. Hiçbir nebiyenin Kur'an'ı açıklama yetkisi yoktur. Ama bu Kur'an'ın anlaşılma metodu olan hikmeti bütün nebilerin ümmetine öğretme mecburiyeti vardır. Kendilerine de Allah-u Teala bir şekilde öğretmiştir. Şimdi bu öğrettikten sonra da ekiplerle bu ayetler üzerinde çalışıp sonuca ulaşmaya gayret edecekler. İşte Allah-u Teala diyor ki Fussilet suresinde bu bir kitaptır ki Arapça Kur'anlar halinde yani ayet kümeleri halinde bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Yani bu açıklamaya bilenler topluluğu ulaşabilir. Bu açıklamayı Allah yapıyor ama bilenler topluluğu için onlar ulaşabilirler diyor. Peki buna bir örnek olarak yani şimdi mesela gerek Erdem Hoca'nın, gerek Fatih Hoca'nın okuduğu ayetlere siz meallerde bakarsanız herhalde hiçbir şey anlamanız mümkün olmaz. Asla adeta işe yaramaz hale getirilmiş gibi görürsünüz. Şimdi peki bir de Allah-u Teala her konuda örnek verdiğini de bize bildiriyor. Mesela bu konuya, bu beklenti meselesine bir örnek olarak sen bir şey artık hanginiz?
Hocam şey bu Nisa suresinin 15-16. ayetleri burada örnek tamam. olarak gösterilebilir belki.
Tamam.
Orada mesela Allah-u Teala şöyle buyuruyor 15. ayette. Kadınlarınızdan zina yapanlara karşı sizden 4 şahit getirin.
onlar şahitlik ederlerse ölünceye veya Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar o kadınları evlerinde tutun. Yani burada bir beklenti oluşturuyor Allah-u Teala. Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar.
Onların lehine bir yol açıncaya kadar. Yani şimdi kadını alıyor, 4 tane şahitle tespit edilmiş bir zina cezası var. Ona ne yapacaksınız? Ev hapsi cezası veriyorsunuz. Ne zamana kadar? Çünkü ne zaman öleceği belli mi?
Değil.
Tabii. O gün ölebilir.
Tabii tabii.
Ölene kadar ya da Allah bir yol açıncaya evet. kadar. Demek ki Allah bir yol açacak.
Açacak
tabii ki. Ama onun ömrünü ben bilmem ki.
Evet, aynen öyle.
Her an ölebilir.
Eğer ölmediyse o ayet inince, yani Allah'ın ya açtığı yolda işte zina cezası, o celde dediğimiz Nur suresindeki ayet zina cezası inince artık onun ev hapsi ortadan kalkıyor. Kalk. O ceza veriliyor ve cezasını mesela, çekmiş oluyor.
Mesela şöyle diyeyim. Olayı o kadının bazında düşündüğümüz zaman ne zaman öleceği belli olmaz deriz ama genel düşündüğümüz tabii. zaman demek ki
bir son bir şey gelecek.
Bir hüküm evet. gelecek.
Evet.
Sonra bu ayet neslin örneklerinden birisidir. Mesela Tevrat'ta da İncil'de de zina edenin cezası nedir?
Rejim.
Rejimdir. Yani taşlanarak öldürmektir. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 106. ayetinde ne diyor? Biz herhangi bir ayeti nesheder ya da unutturursak ya onun dengini ya da hayırlısını getiririz. Şimdi denginim, şimdi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde zina ile ilgili rejim cezası var mı?
Yok hocam.
Peki o zaman daha hayırlısı zina eden bir kişi için taşlanarak öldürmek mi? Ki zaten şahitlerde tespit ediliyor. Taşlanarak öldürmek mi daha şeydir, hafiftir? Yoksa ev hapsi. Mesela bir kadın için ev hapsi, kadın için, erkek için de onların rahatsız edici sözlerle rahatsız etmeler.
Evet, olayı. O da 16. ayet dedi. Onu da okuyayım da oku. Eksik kalmasın belki şey olur. Sizden zina yapan o iki kişi, yani kadını ve erkeği sözle incitin. Eğer tevbe eder, günahlarından dönüş yapar ve kendilerini düzeltirlerse artık onlara ilişmeyin. Allah tevbeleri kabul eder ve ikramda olur.
Tamam. Yani Allah tevbelerini kabul evet. ediyor ve ikram ediyor. Tamam. Mesela şimdi kadın ev hapsinde yanına çok az kişi gider. Ya utanmıyor musun? Niye yaptın? Bizi rezil ettin falan filan. Bir müddet sonra artık derler ki tamam bak bu düzeldi yapmayalım. Ama erkek dışarı çıkacak, her rastlayan diyecek ki şuna bir iki laf söyleyelim. Kime anlatabilir onu? Dolayısıyla erkek için yaşadığı bölge tamamen bir zindan haline gelmiş olacak. Dolayısıyla o da bekleyecek. Ya ne zaman Allah-u Teala
bunun bu da bir sonu olması lazım diyecek yani.
Zaten diyor ayette.
Diyor, ayette de diyor.
Allah bir yol açacak. Evet. O zaman ne zaman açacak, nasıl bir yol açacak? Şimdi burada Allah-u Teala ya misliyle ya hayırlısıyla dedi. Peki rejim cezası şeyde Tevrat'ta, İncil'de var. Hiç şüphe yok. Ve Muhammed Aleyhisselam'ı Allah Mekke'de indirdiği En'am suresinin 90. ayetinde ne diyordu?
O
Adem Aleyhisselam'dan kendisine kadar gelen
nebileri sayıyor.
Yani bütün yani ya önce İbrahim Aleyhisselam babaları, Nuh Aleyhisselam evet. sayıyor, oğulları, kardeşleri bütün nebilere işaret ettikten sonra diyor ki onlara Allah her birine kitap ve hikmet vermiştir diyor. Böyle 4 tane kitap diye bir olay yok. Ne kadar nebi varsa hepsine kitap vermiş. Sadece kitap değil, hikmet de vermiş. İşte hikmet az önce Fatih Hoca'nın da Erdem Hoca'nın da anlattığı ayetlerin içerisine Allah'ın bir metotla Kur'an'ın içine yerleştirdiği çözümler. O çözümlere ulaşma. Aynen toprağın içerisine Allah altın koymuş. Oraya ulaşmak için bilgi gerekir. Birçok gider o altınları, altın dolu şeyi, toprağı alır, atar bir yere. Bilmez ki içerisinde ne olduğunu. Ama bilenler topluluğu olduğu zaman her şeyi bilir. Şimdi buradan yani Allah-u Teala diyor ki daha ya misliyle ya da daha hayırlısıyla. Şimdi onlar da var. O zaman Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası olmadığına göre bu ayetler ne yapmış oluyor?
Hayırlısıyla
nesletmiş oluyor. Nesletmiş oluyor ama Allah onlara bir yol açacak. Onu hangi ayetten öğreniyoruz?
Bu Nisa suresinin 15. ayetinde yol açacağını söyledi zaten.
Yol açacak ama nerede yol açıyor? Yol açıyor mu onlara?
O da işte Nur suresinde.
Nur suresinde ne yapıyor? Mesela yol açma kelimesi kim için kullandı? Önce kadın için kullandı
evet,
değil mi?
Evet.
Onlara yani çünkü ev hapsinde. Evet, ev hapsi, hapishanede kalmak kadar değil ama Dışarı çıkmamak bir insan için çok en büyük bir sıkıntıdır yani. O da ne diyor Allah-u Teala? İstersen oradan bir
oku. Bunu açamadım.
Ezzaniyetü ve zani diye başlıyor ayet.
Ama şeyden baştan okusun istersen.
Hocam açtım. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birinin...
Böyle ilk ayetten
okuyun. İlk ayetten okuyun. Tamam. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir.
Bak buna çok dikkat edin. İndirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız. O zaman burada anlatılacağın dışında bir zina cezası olabilir mi? Önce bunu şey yapalım, söyleyelim. Devam et. İçindeki, hükümlerini farz kıldığımız diyor. Evet.
İçindeki bilgileri kullanırsınız diye burada açık ayetler indirdik.
Açık ayetlerde gizli kapalı bir şey yok değil mi?
Evet, apaçık.
Apaçık ayetler indirdik. Tamam, devam.
Zina eden kadınla zina eden erkekten her birinin cildine 100 kırbaç vurun.
Bak. Önce kadından bahsetti. Niye? Çünkü kadın bekliyor ne zaman dışarı çıkacağım. Evet. Çünkü önce şeyde de Nisa suresinde kadından bahsediyor evet. Önce.
Önce kadından, orada 15. ayette.
15. ayette. Peki, buradan da önce kadından bahsediyor. Evet. Evet. Ve ondan sonra erkek çünkü o 16. ayette de erkek de evet. Oraya sokuluyor. Aynen. Nisa suresinin, evet.
Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezayı gözleriyle görsün.
Evet, demek ki bir grup hazır olacak. Onlara kırbaçla, 100 kırbaç vurulacak. Evet. O kırbaç, sen bu işi çok iyi bilirsin. O kırbacı benden niye anlatırsın? Çünkü atabilmeyi çok seven bir
evet, iş. Evet. Ya şimdi o tabii yani insanın kalıcı bir şey, hasar veren bir şey değil. Yani.
Sadece ama acı yapıyor.
Tabii acı yapıyor ve cildinde geçici yaralar meydana getiren bir şey.
Ama kalıcı değil.
Değil.
Yani 100 tane kırbaç vuruyorsun, ceza seni çekiyor. Evet. Belki bağırıyor, ağlıyor, hepsi de olabilir.
Ceza olacak zaten.
Ceza. Ve millet de toplanmış, herkesin gözü önünde. Peki 100 kırbaç ne kadar zaman alır?
Vallahi o kadar bilmiyorum ama herhalde birkaç dakika olur
sen
hocam.
Atlara, yani. Atlara kırbaç vururken.
Hocam atlara pek yani hiç kırbaç vurmayız ama.
Toplam
yani,
ne kadar yani, tahmini?
15-20 dakika
15-20 olur dakika. Şimdi burada ev hapsinde olan bir kadın zaten bütün millet biliyor onun zina ettiğini. Şahitlerle tespit edilmiş. 100 kırbaç 15 dakika sürsün.
Evet.
15 dakika sonra kurtulacak. Şimdi bu hafifleme mi? Yoksa şey...
Yani hayatını artık dışarıda normal yapmamış gibi.
Zaten herkes biliyor.
Evet.
Bir de burada milletin gözü önünde kırbaçla dövdüğünü gören hiç kimse artık bu kadına bir şey bir teklif edemez. Eğer öbür şekilde olsaydı yani anlatır ellere var da bize yok mu diye kadının arkasına düşerlerdi yani ahlaksız insanlar. Ama milletin karşısında bu cezayı gördüğünü görünce hiç kimse ona artık yaklaşamaz.
Kendileri yani daha sonra bu suçu işlemeye teşebbüs edecek kişiler için de büyük bir aslında
büyük bir şey,
ibret, caydırıcı bir şey olacak. Evet.
Şimdi o azabı, şimdi burada ne oldu? Beklenti üzerine.
Evet.
Ya ne oldu bak, ayetler indi. Demek herkes bunları bekliyor. Evet. Başka duyan diğer başka kişiler de bekliyorlar. Yani bu konuda Kur'an-ı Kerim'de sayısız örnek var yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in çözüm üretmediği hiçbir problem yok ama tek şart o konuyla ilgili Allah'ın indirdiği ayetleri eğer tabiatla alakalı bir olaysa tabiattaki o konuyla ilgili konuları çok iyi bilen insanlar olacak ki doğru sonuçlara ulaşılabilsin.
Bu şeyde Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke, yes'teftûnek şeklinde başlayan pek çok ayet var. Sonra bu ve benzeri ayetler kul diyerek sen onlara şöyle söyle diyerek cevaplandırılıyor pek çok yerde. Hatta bunun bir örneği işte o Mücadele suresinin ilk başlarında Muhammed Aleyhisselam'ın bir kadınla arasında geçen bir nevi münakaşa ve sonuçsuz kalan bir tartışmayı sure ele alıyor. Bütün bunlardan görüyoruz ki esasında Muhammed Aleyhisselam herhangi bir konuda hüküm verme hususunda tamamen kendisini Kur'an'a bağımlı, zorunlu hissediyor. Ve bir küme tamamlanmamış ise, bu konuyla alakalı bir hükme ulaşma imkanı yok ise, ben o zaman kendimden bir şeyler söyleyeyim veya ben yorum yapayım, bence şöyle olmalı şeklinde bir ifade asla kullanmıyor. Nereden mantığımı biliyoruz?
Kullanayım, kafamı kullanayım falan
demiyor. Böyle bir şeyi Kur'an, yani çünkü sana şunu soruyorlar, sen şöyle söyle diyorsa bu soru sorulmuş ve cevap verilmemiş. Senden şu konuda bir fetva istiyorlar, sen onlara şöyle söyle diyorsa bu konuda kendisinden bir fetva istenmiş ama sonuç alınmamış. Muhammed Aleyhisselam onlara bu konuda sana söyleyeceğim herhangi bir şey şu an yok demiş olmalı ki ayeti bekliyorlar. Bütün bunlar bize Muhammed Aleyhisselam'ın yetkisinin sınırlarını da gösteriyor. O tamamen kendisini Kur'an'a bağımlı hissediyordu ve bir beklenti içerisinde bu süreci sürdürüyor, yönetiyordu. Bir konu varsa tamam, şu an söyleyemem ama bu konuyla alakalı ayetler gelirse, küme tamamlanırsa o zaman bu konuyu tekrar konuşuruz diyor olmalı ki hem biraz önce okuduğumuz ayetlerin gereğini yapıyor, hem de bunu işte örnekleriyle Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor.
Hocam, senden fetva soruyorlar diye başlayan ayet, yanılırsınız diye fetvayı Allah veriyor diye devam ediyor. Yani, evet, Nisa suresinin son ayeti.
Nisa suresinin son ayeti. Bak baş, o ekibin başında Muhammed Aleyhisselam olsa bile yanılabilirler. Yanılmamak diye bir şey yok. Onun için yani her konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani biz yaptık da yanılmadık diye bir şey söz konusu değil. Allah boşuna şey yapmıyor. Bir de bunu söylediğin çok iyi oldu. Hani maalesef Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak üretenler, bir de Muhammed Aleyhisselam'a ikinci bir vahiy geldi diye bir iftira atıyorlar. Vahiy gayrimetlu diye bir iftira atıyorlar. İlgili ayetleri tahrif ediyorlar. Ve sünnet kelimesini de Kur'an'a %100 ters bir anlam, Muhammed Aleyhisselam söz ve uygulamaları diye tanımlayarak onu aslında bir ilah haline getiriyorlar. Ya bugün mezhepler içerisinde Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapmamış tek bir mezhep yoktur.
İlahlaştırılmayan nebi olmamış ki tarih boyunca, evet. İddia sonralar ilahlaştırılmış.
Zaten Allah onların nebileri öldürmek dediği nedir? Nebiliğini öldürüyor ve ilah yapıyorlar. Bugün İslam aleminde Muhammed Aleyhisselam ilahtır. Hatta şunu da söylerler, yani sünnet, es-sünneti gadiyetun aleyh kitap derler. Sünnet kitap üzerinde son sözünü söyler. Mesela şimdi çok iki kelimeyle şey yapayım, bu Medine'ye en son gittiğimde işte oranın önde gelen alimlerden bir tanesi Türkiye'ye gelmiş, benimle görüşmek istemiş, görüştürmemişler. Orada işte bir şey konuşacağım, neyse bir toplantı yerine toplaştık. Sen işte vahiy gayrimetlu, yani Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an dışı vahiy olduğunu kabul etmiyormuşsun. Yok öyle bir şey, niye kabul edeyim dedim. Olur mu, var. Peki delilin ne? Necim suresinin ilk ayetini okudu işte. O kendi havasından konuşmaz. Ona gelen vahiyden başkası değildir. Peki devamını bir oku dedim. Ona işte şedidül kuvva, yani çok güçlü olan öğretmiş. Kim o dedim. Adam böyle bir müddet sonra dedi. Yani hemen bir iki ayet daha okuduk. Şu ayeti okuyun de. Abdülaziz Bey lütfen burada duralım. Bu kompütür patlamaya başladı. Ya kardeşim, siz ayetler arası ilişkiyi koparıyorsunuz ve Kur'an'dan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani şimdi bu gömleği buradan koparırsak ben bu gömleği giyebilir miyim? Yani bu kolunu buradan koparırsak bu gömleği giyebilir miyim? Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Bir de şu var. Bizim işte Yahudilerle, Hristiyanlarla, kendilerine Allah'ın kitap verdiği diğer toplumlarla ilişkilerimizde de çok büyük bozukluklar var. Bakın burada Allah-u Teala bir şey söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Diyor ki onlara şöyle söyle. Bu kitaba ister inanın ister inanmayın. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan sonra gelen bir nebi yok Mekke'de ve onlar unutmuşlar her şeyi. Peki kendilerine bu bilgi verilmiş onlar. Yani Mekke'de bir nebi çıkacak. İşte ona Allah kitap verecek diye bu bilgiyi verilmiş olanlar. Yani Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce bu bilgi verilmiş olanlar. Onlara bu şey, bu kitap tilavet edilince, bağlantılarıyla birlikte okununca bakarlar hemen çeneleri üzerine secdeye kapanırlar. Çeneleri üzerine secdeye kapanmak, mesela biz az önce baktım, Fatih Hoca okumuş, mealde yüzler yüzüstü, çeneleri üstü. Secde ne demek? Secde bizim şeyde yaptığımız bu saygı. Adem Aleyhisselam'a secde alnı yere koymak değil, saygı. Niye? Mesela Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette bildiriyor. Ayetler arası ilişkiyi bize unutturdukları için hatalarımızı kolay kolay anlayamıyoruz ki yani. Yani şu anda arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman şey yapıyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Kim bilir bizim bilgilerimizin ne kadarı hala kirlidir? Hiç haberimiz yok. Çünkü öyle alışmışsınız. Doğru zannediyorsunuz. Şimdi bakın mesela Haç suresinin 18. ayetinde diyor ki, görmüyor musunuz? Göklerde ve yerde kim varsa Allah'a secde eder. Tamam dersiniz ki melekler ve insanlar. Güzel. Güneş secde eder. Güneş nasıl secde ediyor? Ay secde eder. Yıldızlar secde eder. Dağlar secde eder. Ağaçlar secde eder. Hadi ağaçların hiç yere yatıp kalktığını gördünüz mü? İşte bu şeydeki o eğim, deklinasyon denen bir şeydir. En fazla 23 derece 27 dakikalık bir açı yapar. Ve o zaten şeyde gölgede her gün değişir boyu. Onu da tabii o apayrı bir ilim dalıdır. Ona şey yapmayalım. İşte bunlar da şey oluyor ki bununla birlikte okursak onlara önceki kitaplardan bilgisi olanlara Kur'an okunduğu zaman ne yaparlar? Oo tamam baş üstüne böyle yaparlar. Onların secdeleri bu. Bak işte bak böyle yaptım ama çenem şeyime, göğsüme yapışıyor. Ne yaparlar? Nasıl şey yapıyorlar? Şöyle diyorlar. Biz Rabbimize boyun eğeriz. Gerçekten vaadimiz, Rabbimizin verdiği söz gerçekten yerine gelmiş. Aa gelmiş işte. Bunu anlatan ayetler de vardı.
Evet evet. Maide suresinin mesela 83. ayeti öyle. Kendilerine Resul'e ineni işittikleri, dinledikleri zaman bakarsın ki onların gözlerinden yaş akmaya başlar. Bu niçin? Hangi sebeple? Bekledikleri o şeyle karşı karşıya kalmaları sebebiyle.
Bu şeyde İsra'da da ağlarla ağlayarak seyirler. Aynı ifade aslında. Hemen devamında. Ve yakırın ilet kani yepkun.
Evet, yepkune bak. Bakıyorum bu ayet vardı. Neredeydi? Ben de onu düşünüyorum. Yani ağlıyor adamlar ve onların huşuları artıyor. Yani bakın bu Yahudiler, Hristiyanlar falan, evet bugün Müslümanlarda beş para etmeyen dünya kadar insan var ama içlerinde dört dörtlük müminler de var. O Yahudilerin içinde de samimi müminler var. Hristiyanların içerisinde samimi müminler var. Ben şahsen mesela Hristiyanlardan bu samimi olanlarla çok görüşmüşümdür yani. Ya bunlar bakıyorsunuz en küçük konuda hiç itiraz diye bir şey söz konusu değil. Çok iyi anlıyor ve kavruyorlar. Ama bazıları açıklamaktan korkuyor. O ayrı bir konu. Şimdi ama bizim görevimiz bu insanlara Allah'ın dinini doğru bir şekilde anlatmak ve tasdik olayıyla gitmek. Bakın Kur'an-ı Kerim Tevrat İncil'i reddediyor demiyor ki. Mesela ben ilk davet edildiğim zaman Almanya'ya orada gazetelere ilanlar vermişler falan. Epeyce kişi gelmişti Tübingen Üniversitesi'ne. Orada konuşan birisi dedi ki sen bizi Müslüman yapmaya mı geldin buraya dedi. Hocalar da. Yo ben de şeyi okudum. O Bakara suresinde şeyler var ya. Festebikul hayrat diye yani. Hayırlarda yarışın diye. 142. mi 144. mi ayet. Dedim ki Allah-u Teala, o ayeti okudum. Allah-u Teala hayırda yarışmamızı emrediyor. Yani ne diyor? Yani onlar şeyi getirsen inanmazlar diye var diye. Velikullin herkesin yönlendiği bir yön vardır. Siz hayırlarda yarışın deyince öyle bir rahatladılar, mutlu ettiler. Tamam, bakın Allah'ın ayetini anlattığınız zaman herkesi rahatlatıyor. Şimdi dolayısıyla biz bu insanlara Allah'ın ayetleriyle gitmek zorundayız. Kendi kafamıza göre değil. Ondan sonra inanırlar, inanmazlar. İşte Allah ne dedi nebisine? Sen sadece uyaran ve müjde verensin. O kadar, bitti. Kimseyi yola getirme diye bir görevin yok.
Zaten bu ellezine utul ilme min kablihi, yani bu secde eden ve öncesinde ilim sahibi olanlar, kendilerine ilim verilmiş olanlara verilen ilim de işte kendilerinin elindeki kitabı tasdik ederek gelecek olan kitabın bilgisi. Tabii. Yani.
Mesela Araf suresinin 157. ayeti.
Ali İmran suresinin 81. ayeti. Evet. Yani buralardaki o tasdik edecek kitap gelince adamların yaptığı tavır şey yapmak, boyun eğip göz yapmak. Kabul etmek.
Yani aslında bu tebliğ faaliyetinin bile nasıl yürütülmesi gerektiğini gösteren bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlama, ondan hüküm çıkartma hususunda nasıl kendi kişisel şeylerimizi koyamazsak, katamazsak, tebliğde de hiçbir zaman kendi kişisel şeylerimizi, mesela Muhammed Aleyhisselam hiçbir zaman tebliğ yaparken ya ben çok dürüst bir insanım, güvenilir bir insanım, bana itimat edin, bana da mı güvenmiyor musunuz şeklinde bir şey söylememiştir. Gerçi bizim gelenek hep öyle anlatır. Onun güvenilirliğini ön plana koyar. Kitabın önüne geçirirler kendi şahsını, karakterini. Hatta Kur'an-ı Kerim'in bugün Allah'ın kitabı olduğunu da böyle şey temellendirirler. Yani o kadar güvenilir bir insandı ki ondan yine onun gibi ama güvenilir. Oysa burada tebliğde tamamen yine kişilerden izale edilmiş. Sadece Kur'an'la diğer insanların ellerindeki kitap arasındaki irtibata vurgu var. Bu sebeple zaten Muhammed Aleyhisselam tebliğ faaliyetlerinde hep Kur'an-ı Kerim okumuş. Gönderilen davet mektuplarında sadece ve sadece kendisine inen Kur'an-ı Kerim'den ayetleri koymuş ve demiş ki bu ayetler sizin kitabınızla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Örtüşüyorsa işte beklediğiniz kitap geldi diyerek kendini hiçbir zaman merkeze koymamıştır. Oysa bugün tebliğ faaliyetinde insanlar kendi kafalarını, kendi kurgularına göre hareket ediyorlar. Bir kere öncekini yok sayıyor, öncekilerin tahrif edildiğini iddia ediyor. Öncekilerini tamamen çöp olduğunu söylüyor. Ondan sonra da bu kitaba insanların inanmasını istiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bir kez yapmadığı bir şey bu. Böyle bir tebliğ faaliyeti olmaz.
Olamaz. Yani,
olamaz.
Sizin okuduğunuz ayette Resul'e indirdiğimiz ayetleri duyanlar yani, diyor yani. O gözyaşı dökenler onlar yani. Kendilerine ayetler ettiler. Duyuyorlar. Resul'ü gördüklerinden değil. Ayetleri duyduk.
Ya bu Kur'an-ı Kerim'in gerçek olduğuna dair bilgi adamların elinde var zaten. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. İndelezine ütülü ilme diyerek bizim ne yaparsak yapalım asla anlatamayacağımız şeyi adamlar zaten kitaplarında sahipler. Yani bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair en kat'i bilgi adamlarda var zaten. Bu bilgi onlarda varken bizim kendimizi ortaya koymak veya başka kurgular koyup tebliği o şekilde yapmak, tebliğin önünü kapatmaktır. Bizim yapmamız gereken tek şey Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı ayetleri okumak ve Allah'ın kitabıyla o insanların baş başa kalmalarını sağlamak. Bizim yapacağımız tek şey bu. Bu da Kur'an-ı Kerim doğru bir şekilde karşı tarafa aktarılmasıyla mümkündür.
Şimdi doğrusu mesela şimdi hatırladım. O ilk gittiğim zaman toplantı bitti. 3 saatten fazla sürdü. Yani o kadar sorular sordular ki o gelenler hepsi de üniversite hocası. Şeyde işte Tübingen'de. Ondan sonra 3-4 kişi yanıma geldi. Sen bizi perişan ettin dedi. O hocalardan. Hayırdır dedim. Ya biz hiç böyle beklemiyorduk dedi. Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği gibi hiç kimse Kur'an anlatmıyor ki onlara. Acayip acayip şeyler konuşuyor.
Dolayısıyla tilavet olmuyor yani.
Ya tilavet de olmuyor, kıraat de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. O adamları niye secdesin ki?
O bir benzeri de hocam şeyde var. Kasas suresinde var Fatih Hoca'nın okuduğunun. O da velakat vassalna lehul kavle leallehum yetezekkerun. Yani Allah Teala bütün kitaplarını el kavl, yani bu söz olarak ifade ediyor. Onlara bu sözü böyle peş peşe ard arda getirdik ki tezekkür etsinler, bilgilerini kullansınlar. Ellezine ateynahumul kitabe min kablihi hum bihi yu'minun. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz buna da iman ederler buyuruyor. Ve izâ yutlâ aleyhim. Yine bakın burada önemli olan ayetlerin kendilerine tilavet edilmiş olması. Kimin getirdiği vesaire değil. Ayetler kendilerine bağlantılarıyla birlikte okunduğunda kâlû âmennâ bihi innehul hakku min rabbina. İşte biz buna iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçektir diyor ki biz bugün başladığımız İsra suresinin ilk ayeti 105. ayette de ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel diyor. Burada da aynı ifade. Âmennâ bihi innehul hakku min rabbina. Yani adamlar gerçek olduğunu bu ayetleri görünce direkt anlıyorlar. İnna kunna min gabli muslimin. Biz zaten daha önce de buna teslim olmuştuk. Allah'ın dinine teslim olmuştuk diyorlar.
Hadi öyle anlaşılıyor ki bu son ayetleri okuyamayacağız.
Okuyamayacağız.
Evet, vakit bitti bu kadar şimdi. Hocam. Ama madem okuyamayacağız gene bir hatıramı da anlatayım bu şahıslarla ilgili. Çünkü ben bunlarla çok fazla birlikte oldum. Buraya eskiden ayda bir gelirdi bir papaz heyeti gelirdi yani. Değişik yerlerden. Biz de çok gittik, çok davet ettiler. Mesela Katolik Kilisesi'nin toplantısına davet ettikleri zaman 2009'da Roma'ya davet ettikleri zaman tutmuşlar Avrupa üniversitelerine işte bana soru sormaları için hocaların gelmesi bilgisini yaymışlar. Orada herkese 20 dakika bana 3 saat ayırdılar. Salon ağzına kadar doldu. Kısa bir şeyden sonra sunumdan sonra herkes sorularıyla gelmiş. Şimdi bu Fatih Hoca'nın az önce söylediğinden dolayı şey yapıyorum. Sordukları her soruya ayetle cevap veriyordum. O soruyu bir daha sormuyorlardı. Hemen kısaca hemen cevaplarını alıp tatmin oluyordu. Çünkü onlar Tevrat'ı, İncil'i bilmeseler bile kendi vücutları zaten Allah'ın bir ayeti. Onu okudu, o ayeti okudum, ha tamam diyor ve tatmin oluyor. 3 saat bitti, bir tek kişi kalkmadı. Bir yarım saat daha ilave edildi. Gene kimse kalkmadı. Bu defa yeni bir salon ayarlandı. Yani 3,5 saat ya. Hiç kimse buna inanamaz yani. Sonra yeni bir salon ayarlandı. Akşam yemeğine gittik. Salon, orada kaç saat sürdü bilmiyorum ama önemli olan bu insanların sorusuna Kur'an'la cevap verdiniz mi? Tatmin oluyorlar. Rahatlıyorlar. Yani bugün dünyada en büyük sorumlulukla sorumlu olan kişiler bizleriz. Allah'ın kitabı elimizde. Bu kitabı gidip de insanlara tasdikle, yani bak sizin elinizde kitabı Allah tasdik ediyor. Ya da Allah'ın dininin tabiat olduğunu göstermek için de şey yapmak lazım. İşte ona da Tübingen Üniversitesi'nin tüm üniversite bölümleriyle anlaşma yapmıştık. Anlaşma için toplaştı bölüm başkanları. Ana konuşmacı benim. Şey yaptım. Allah katında din İslam'dır deyince hemen baktım rahatsız oldular. Ya bir dakika dedim ya. İslam nedir bir sorun. İslam sizin topraklarından çıkıp Karadeniz'e akan Tuna Nehri gibidir. O dünya kurulduğu günden beri akıyor ama zaman zaman kirleniyordu. Allah nebiler gönderip temizlettiriyordu. Şimdi artık son nebi geldi. Temizleme işi bize aittir. İşte İslam bu. Ayeti de okudum. Yani Allah'ın fıtrat diye dini tanımladığı doğal yapıda geçerli kanun ve kurallar hemen herkes şeye sarıldı. Yani Kur'an'dan haberi olmayanlara da bu fıtratı anlattınız mı? Zaten adamın kendisi de Allah'ın bir ayeti. Hemen çabucak kendisini o işin içerisine buluyor. Ben tekrar edeyim, en büyük sorumlu olan toplum Müslümanlar maalesef. Hem Kur'an'la Müslümanların hiçbir alakası yok. Eğer bunu görmek istiyorsanız burada okuduğumuz ayetleri lütfen gidin herhangi bir mealden okuyun bakayım. Herhangi bir şey anlayabiliyor musunuz? Müslümanlar Kur'an'dan ciddi manada uzaklaşmışlar. Öyle olunca da ne kendilerine bir beş kuruşluk faydaları oluyor ne de bir başkasına. Artık bundan sonra bu yolda ilerlememiz lazım. Allah-u Teala cümlemize yardım eylesin. Allah kendi dinini, kendi kitabını çok çok anlayıp çok çok iyi yaşayan ve İbrahim Aleyhisselam gibi kendisine teslim olan samimi kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.